Ayrım 22, sayfa 267. 35. Tristan Tacunha. Sniper tüfeğinin gece görüş türbününden bakan at birden karanlıkların arkasından sıyrılan Edinburgh'un binalarını gördü. Şehrin oldukça üstündeki tünek yerinden şehir tepeden gözetleniyor, hedefin hedefe kayıyordu. Ne var ki gece görüş tribününün yeşil ışığında insanları rejenerelerden ayırt etmek neredeyse olanaksızdı. Şehir içindeki atlayıp sıçrayarak yürümeleriyle bazılarının rejenere olduğunu kestirebilmişti. Ama panik içinde kaçışan şehirlerin arasına karışanları bir kurbanın üzerine üşüşmedikleri sürece ayırt etmek olanaksızdı. O zaman da çok geç kalınmış oluyordu. Kalenin biraz acele etmesini diliyordu. Bu uzaklıktan ancak belirli sayıda insanı koruyabilirdi. Kale yakından çok daha yardımcı olabilirdi. O anda bir hareket hisseden Hat hemen dürbününü buna göre ayarladı. Adamın biri evinin çatısına çıkmış volta atıyordu. Saklanıyor muydu yoksa pusuda mıydı? Dürbünün merceğinden delilik ve panik düzeyindeki korku ifadesi o kadar benzerdi ki anlayamıyordu. Kadının biri evinin kapısından çıkarak toprak yola koştu. Bir adam üzerine doğru atladı. Bir rejenere. At adamın havada çizeceği yayı hesap ederek nişan aldı ve ateş etti. 25 milimlik tank savar mermisi adamın boynuna saplandı ve kafasını kopardı. Rejenerinin cansız bedeni hemen arkasına geri düşmesiyle kadın irkildi. Başını çevirdiğinde tam ayaklarının dibinden yuvarlanan başı gördü ve dehşet içinde geriye doğru bir adım attı. Sonra şaşkınlık içinde ellerini ağzına götürüp bir çığlık attı. Dizlerinin üzerine çöktü ve kafasız gövdeyi bağrına bastı. Adamı tanımıştı. At bir an için başka bir yerde bu dehşetten çok uzaklarda olmak istedi. Ama aynı anda kadının arkasında karanlıkların içinden ikinci bir rejenere belirdi ve kadın üzerine atıldı. Bu atı düşüncelerinden uzaklaştırıp onu yeniden harekete geçirmek zorunda bıraktı. İki kez ateş etti. Birinci atışta rejenerinin kolu koptu, ikincisinde ise başı. Başsız gövde yolun kenarına düştü ve kadın ortaya çıktı. Parçalanmıştı, ölüydü. At yüzünü buruşturdu. Bu savaşın kazanılması olanaksızdı, bunu anlıyordu. Boğaz mikrofonundan "Kale ne durumdasın?" diye sordu. "Neredeyse şehirdeyim," diye yanıtladı. Kale soluk soluğa. Tam istediği gibi bu karmaşanın içine dalmak için dağdan şehre kadar olan yolu koşarak inmişti. Ancak at bunun da pek yarar sağlamayacağını görüyordu. Bu adadan ayrılmalıydılar, hem de hemen. "Ben de geliyorum," dedi. "Geri çekilmeliyiz, adamı koru." Anlaşıldı küçük adam. At nişan alıp bir kafa daha uçurdu. Sonra yerden ayağa kalktı. İki eliyle birden silahına sarılarak şehre doğru koştu. Merkür'ün hemen harekete hazır olmasını umuyordu. Kale bir zamanlar buraya yerleşen göçmenlerin adaya ilişkin büyük umutlarının bir kalıntısı olan şehri saran alçak beyaz çitin üzerinden atlayarak okyanusa paralel bir caddeye çıktı. Şehirden gelen çığlıkları duyabiliyor, giderek artan ve tonu yükselen sesler hareketin ona doğru yönlendiğini gösteriyordu. Ama zaten onun hedefi de buydu. Tek adamdan oluşan bir duvar meydana getirmek ve rejenerleri durup dururken halkın iskeleye kaçıp kurtulmasını sağlamak. Kale iskeleden doğruca şehre ve oradan da manifold tesislerine giden ana caddeye koşmayı sürdürdü. Ana caddeye vardığında neredeyse iki kadın tarafından eziliyordu. Kadınlar korkudan deliye dönmüş gibiydiler. Aynen onları izleyen bir zamanlar insan canavarlar gibi. Yaralı sırtlanlar gibi civaklayarak kaçıştılar. Kale başını salladı. Vahşi bir ölümle karşı karşıya kalan insanların nedenle hastalaşabileceklerini görmek onu hep çok şaşırtmıştı. Rejenerleri de delirtip kudurtan aslında tekrar tekrar ölümün kıyısına gelip beyinleri artık bunu algılamayacak hale gelene dek geri dönmeleri miydi acaba? Ancak bunu düşünmeye pek zamanı olmadı. Çünkü çığlıklar giderek tepeden aşağı doğru yaklaşıyordu. Ana cadde Manifold'un yerleştirdiği bir dizi sokak lambası sayesinde aydınlıktı. Gece görüş aygıtını kullanmasına gerek bile yoktu. Bu işine de geliyordu. Böylece o canavar yaratıkları daha kolay ayırt edebilecekti. Kanlar içerisinde kalmış olmalarına rağmen koşuyor olmaları sürdürebilenler onlardı. Kale bir dizinin üzerine çöktü. Saldırı tüfeğini omzuna yerleştirdi. Teleskoptan baktı ve her defasında üç kurşunluk salvoyla yerli ateşine başladı. Yerli halk beklediği gibi kafalarını koruyor ama yine de bir şekilde hedefin kendileri olmadığını hissederek ateş kusan silaha doğru koşmayı sürdürüyorlardı. Ya da canlı canlı yenilmektense ölümlerinin bir kurşunun olmasını yeğliyorlardı. Kale ateş ederken bir yandan da bağırıyordu. ''Çabuk olun, çabuk olun.'' Siviller nişan almasını öyle engelliyorlardı ki kaleye yaklaşan rejenerleri ancak yavaşlatabiliyordu. Değil başına isabet ettirmek, birini gövdesinden vurduğunda kendini şanslı sayıyordu. Tüm çabasına rağmen siviller rejenerlerin eline düşmeye devam ediyordu. Yerli halkın büyük kısmı daha önce 177 olan nüfusun 30 kadarının yanından geçerken rejenerleri tamamen gözden kaybetti. Grup birden etrafını sardı ve saniyeler içinde geçip gitti. Geriye kalan kalenin silahından çıkan mermilerden kaynaklanan yaraları iyileşmeye çalışan rejenerler ve onların bıraktığı cesetler dışında boş olan yoldu. Kale hemen rejenerleri saydı. 27. Lanet olsun. 27 normal insanın saldırısına bile karşı koymak yeterince zordu. Silahsız olsalar bile. Ama bunlar yaratıklar. Bir de X-Men'deki gibi Wolverine gibi hızla iyileşiyorlardı. Kale jarjörü tamamen bitene kadar yaylım ateşi saçtı. Rejenelerden birçoğu yere serildi ama yaraları hemen iyileşiyordu. Kapibaraları anımsayan kale, yaralı 3 rejeneden oluşan bir gruba nişan alarak silahın ikinci tetiğine dokundu ve 40 mm'lik bir roket ateşledi. Patlama bu üçünü paramparça ettiği gibi şarapnel parçaları iki tanesini de daha delik deşik etti. Kale yalnızca yeniden doldurmak için zaman harcayarak ardı ardına 3 bombayı daha ateşledi ve 37 metre ilerisindeki caddeyi kraterlerle dolu bir cehenneme çevirdi. Yol gecenin karanlığında için için yanıyor ve tütüyordu. Kale keşif dumanında hareket edebiliyor ama kaçını temizleyebildiğini göremiyordu. Saldırı silahının şarjörünü değiştirdi ve tetiğe bastı. Mermiler ıslık çalarak keşif dumanının üzerine fırlıyor ama o etkili olup olmadıklarını kestiremiyordu. Birden yüzüne ıslak yapışkan bir sıvının yapışacağını hissetti. Kan. Döndü ve hemen arkasındaki bir rejenerinin bedeninin kurşuna dolduğunu gördü. Başsız gövde kurşunların basıncıyla yere serildi kale. Bu yüzden adamın kanı sildi. Teşekkürler at. Neredeyse şehirdeyim diye yanıtladı at. O sırada duyduğu ateş sesleri kalenin dikkatini yeniden duman tüten yola yönelmesine neden oldu. Dumanın arkasında 19 rejenere belirdi. Açık yaralarının kenarları birbiriyle yapışıyor, bir iyileşiyor ve kayboluyorlardı. Saniyeler içinde iyileşiyor, her biri yeniden sağlığını kazanıyordu. Kaleye doğru koşuyorlardı. Acele etsen iyi olur. Saldırı silahında kalan son mermileri de rejenerlerin üstüne boşalttı. 21'ini yere serdi ama artık silahını doldurmak için zamanı yoktu. Silahını bırakıp koltuk altlarından özel yapım çelik krom Action Express Desert Eagles 50 kalibrelik tabancalarını çıkardı. Eğer sürekli üzerinde taşıdığı gerek silaha gerekse bileğine destek sağlayan bilek koruyucuları olmasa bunlarla ateş etmesi olanaksızdı. Çünkü geri tepmenin etkisiyle bileği kırılabilirdi. Her tabanca yalnızca 7 kurşun alıyordu. Ama bu tabancadan çıkan kurşunlar et ve kandan oluşuyor. Her şeyde beyzbol topu büyüklüğünde delikler açıyordu. Toplam 14 kurşun. 18 rejenere. Yeniden doldurma fırsatı olacak mıydı? Bunu hiç bilemiyordu. Kaçmayı başaran şehirler iskeleye ulaşıp teknelerini harekete hazırlarken rejenere grubu da hareketlendi. Onlara doğru saldırıya geçti. Doğruca kalenin üzerine geldiler. Kale dikkatle nişan alarak ateş etmeye başladı. 3 rejenere yere serildi. İkisinin kafası koptu, birinin göğsünün bir kısmı oyuldu. Birçoğu daha yere serildi ama yaraları öldürücü değildi. Özellikle de rejenereler için. O sırada yan taraftan yaşanan atın açtığı ateşle biri daha kafasını kaybetti. İsabetli bir atış daha yapan at, şu Alamo öyküsünü hiçbir zaman sevemedim dedi. Ben de. Klik klik, mermim bitti. Tabancalarından vazgeçmeyi hiç istemeyen kale, onları kılıflarına soktu ve uzun bıçağını çıkardı. 13 rejenere köpükler saçarak, homurdanarak gözleri dönmüş bir halde ilerlemeyi sürdürüyordu. Bazılarında kalenin Desert Eagle'nin açtığı yaralar henüz tam iyileşmemişti. Yalnızca 15 metre ötedeydiler ve hızla yaklaşıyorlardı. O anda bir en bombası tam ortalarına düştü ve biraz yuvarlandı. Rejenereler buna bakmak için durdular. Birden akrallarında bu piç kuruları bir bok olamayacak kadar salak diyen bir ses duydular. Başlarını çevirdiklerinde John Carne'ı gördüler. Adam tepeden tırnağa silah ve bombayla yüklüydü. Yatağa koşun. Burayı ben devralıyorum. Kalere itiraz etmek istediyse de o anda adamın elindeki silahı tanıyarak çenesini kapadı. Bu ağır üçlü ayağın üzerine yerleştirilmiş bir M139 minigundu. Filmlerde sıkça rastlanmasına rağmen bu silahın elde kullanılması mümkün değildi. Karn da bunu biliyor olmalıydı. Üç ayağı açtı, eğildi. Ateş ederek şehrin tek asfaltlanmış caddesine üç delik açtı ve üçlü ayağı bunlarla sabitledi. Sonra ayağa kalktı ve tetiğe bastı. Silahın toplu şarjörü dönmeye başlarken bağırdı. Gidin dedim. Burası benim şehrin. Onu ben savunurum. Minigun dakikada 4.000 kurşun atacak güçteydi. İlk kurşun yağmuru tutulan rejenereleri ortadan ikiye ayırdı. Adamı dinleyen kale ve at Merkür'e doğru koştu. Niyetleri silahlanıp hemen geri dönmekti. İskeleye yanaşırken kurtulan şehir sakinlerinin küçük teknelerle denize açıldıklarını gördüler. İskeleye bağlı yalnızca iki tekne vardı. Mercury ve Susie Q adında bir balıkçı teknesi. İskelenin tahtalar ayaklarının altında gıcırdıyordu. Kale ve at Mercury'e varmadan hemen önce durakladılar. Minigun ateşi kesilmişti. Karna bakmak için ateşlerin arkalarını döndüklerinde yaşlı adamın onu iki yandan kıskaca alan iki rejenerinin saldırısına uğramış olduğunu gördüler. At nişan aldıysa da o anda karnının çığlıkları birden kesildi ve asfalt kana boyandı. At isabetli atışlarla iki rejenerinin de kafasını uçurdu ve başını salladı. Kale onu dürterek tepenin yamacını işaret etti. Yeni bir rejenere grubu aynı disiplinli bir ordu gibi şehre geliyordu. Haydi gidelim. At tekneye atıldı. Kalede bu sırada hemen halatları çözdü. Kale tekneye atladığında motorlar çalışmaya başlamıştı bile. İki de sert Eagle tabancasını doldurduktan sonra teknede daha başka ağır silahlar aramaya koyuldu. Şehirde kalamazlardı ama adadan da ayrılamazlardı. Ekiplerinden üç kişi hala kayıpken asla. Kale en iyisi birlikte ölmek diye düşünüyordu. 36. Tristan'ta Cunha. Şah sağa sola saldırılan rejenerlerin yarattıkları potansiyel tehlikeyi umursamadan yeşil pullu George Pierce'e omuzuna attı ve tüfeği önde merdivenlerle doğru ilerledi. Arkadaşının durumuna inanamıyordu. Pierce'in geldiği durumu düşünmemeye çalışmasına rağmen buna kendisinin neden olduğunu düşünmekten kaynaklanan suçluluk duygusundan kurtulamıyordu. Arkadaşının başına gelenlerin hesabını vermesi gereken Ridley ve Manifold'du. Onların eylemleri olmasa bütün bunlar olmayacak, Pierce de hala insan olacaktı. Şah merdivenlere açılan kapıyı tekmeleyerek kaçtı. Bir kat yukarıdaki merdiven boşluğunda gölgeler kıpraşıyordu. Kemikten koparılan etlerin sesini ve birçok yaratığın çekilen ziyafetin mutluluğuyla inlediklerini duyuyordu. Sırtında Pierce'le ölümsüz düşmanlarla uğraşmak istemeyerek geri çekildi. Buna uygun ne hızı, ne dengesi, ne de gücü vardı. Koridorun sonundaki bir işaret asansörü gösteriyordu. Eğer hala çalışıyorlarsa yukarı kaçmak için tek yol olabilirdi. Hızla koştu, asansörlere giden köşeye döndü ve alnına dayanan bir OMP namlusuyla birden durmak zorunda kaldı. Lanet olsun Şah, neredeyse kafanı uçuruyordum. Bunu söyleyen hemen silahını indiren vezirdi. Şah o anda şaşkınlık içinde vezirin hemen arkasında duvara yaslanmış olan fili fark etti. Fil, yakalandım, söyleyecek başka bir şey yok diyen fil, Şah'ın sırtına ateş işaret ederek sordu. Bu da ne? Şah, Pierce'in pullarla kaplı yüzünü görebileceği şekilde başını çevirdi. George, onlar onu bunu yapmışlar. Fil kaşlarını çattı ve şaşkın akışına başını salladı. Ve o anda üstlerindeki katlar bir patlamayla sarsıldı. Şah asansörün düğmesine bastı. Vezir asansörler çalışmıyor dedi. Merdivenleri kullanmak zorundayız. Dolu. Kısa bir süre için diyen vezir tüfeğini doğrultarak ateşe döndü. Bırak da onu ben taşıyayım dedi fil. Ben daha güçlüyüm. Şah filin alnının ter içinde olduğunu fark etti. Daha önce filin terlerini hiç görmemişti. En sıcak ve nemli havalarda bile. Vücudu yüksek sıcaklıklarla dayanıklıydı ama şimdi... Sen de pek iyi görünmüyorsun. Lanet olsun Şah. Fil Pierce'i Şah'ın sırtını alarak sanki ufak bir çocukmuş gibi kendi omuzuna attı. Ben iyiyim. Koridordan gelen bir dizi ateş sesinden sonra vezirin temiz diye seslendiği duyuldu. Şah'ın Pierce'i böylesine fütursuzca çekip almış olması Şah'ın hiç hoşuna gitmemişti. Aslında bu yanlış değildi. Fil daha güçlüydü. Çok daha güçlü. Ama bu şekilde güç kullanmak onun karakterine uymuyordu. Ve ayrıca Pierce onun sorunu, onun yükümlülüğüydü. Yine de onu filin taşıması daha doğruydu. Kaygan kan birikintilere basmamaya gayret ederek merdivenlerden çıktılar. Şah derin soluk almaya çalışıyor. Bu arada neyin daha iyi olduğunu kestiremiyordu. Burnundan soluk alıp kanın ağır bakırımsı kokusunu duymak mı yoksa ağzından soluk alıp bunu tatmak mı? Giriş katına ulaştıklarında aşağıda bir dizi patlama sesi duydular. Bina patlamalarla sarsılıyordu. Yıkılmadan önceki son dakikalarıydı. Haydi dışarı, dışarı. Şah çıkışa doğru koşarken bir yandan da bağırıyordu. İçeriye girerken öldürdüğü iki başsız rejenerin üzerinden atlayıp avluya doğru koştu. Bir dizi çok daha güçlü patlama sesi sanki onları izliyor, giderek yaklaşıyordu. Binanın bir bütün olarak havaya uçmak üzere olduğunu anlayan fil yatın diye bağırdı. Kollarını açtı. Şah ve vezire sarıldığı gibi onların ve Pierce'in üzerine kapanacak şekilde hepsini yere yatırdı. Ve o anda zemin büyük bir patlamayla sarsıldı ve binanın kalan katlarındaki pencereler dışarı uçtu. Kolonlar ve kirişler un ufak oldu. Bina bir toz yığını halinde yere yığılırken toz bulutu içinde cam ve metal parçacıkları etrafa saçıldı. Fil sırtına çarpan parçacıkların acısıyla hafifçe inledi. Uzakta patlama sesleri birbirini izliyordu ama daha küçük boğuk patlama sesleriydi bunlar. Avluysa sanki ölüm sessizliğini bürünmüştü. Fil diğerlerinin üzerinden kalkmaya çalıştı ama yana düştü. Acıdan dişlerini sıkmıştı. Kalkamıyor, yürüyemiyordu. Vezir yuvarlandı ve onun yanına diz çöktü. Seni aptal serseri. Bunu niçin yaptın ki? Merak etme yaşayacağım. Zorlukla doğruldu. Parçalanmış gömleğini ve ardından da kurşun geçirmez yeleğini çıkardı. Yelek metal ve cam parçalarıyla doluydu. Hatta bazıları yeliği aşmayı bile başarmıştı. Vezir filin sırtını inceledi. Anlaşılan çok dua etmişsin dedi. Tek bir sarık bile yok. Fil gözlerini kapadı. Sanki bir kabusu ikinci kez yaşıyormuşçasına göz kapakları titriyordu. Sonra gözlerini açtı. Derin bir soluk aldı. Eğer Tanrı beni koruyorsa dedi. Bunun nedeni hiç kuşkusuz benim yaptığım bir şey değil. Dedi. O anda binanın yıkımına neden olan gölgede bırakacak kadar büyük bir patlamayla neredeyse bütün ada sallandı. Bunu havadan yağan küçük ateş parçacıkları ve göğe doğru yükselen büyük bir alev sütunu izledi. Şah gürültünün geldiği tarafa baktığında gözlerine inanamadı. Tristan Tacunha volkanın tepesinden alevli lavlar püskürüyordu. Bir kül bulutu yükseldi ve adanın üzerini kapladı. Volkanın kenarlarında patlamaya açılmış deliklerden boşalan sıcak magma büyük bir hızla nehir gibi vadi yakmaya başladı. Mitolojideki lav nehri yani Pyriplegeton yeryüzüne çıkmıştı. Şah bu onların kaçış stratejisi diye düşündü. Adayı tamamen yok etmek. Lavların akış hızı ve yönü manifold tesislerinin Edinburgh'un çok kısa bir süre sonra artık haritadan tamamen silineceği var olmayacağını gösteriyordu. Hem de oranın sakinleri iskeleye koşacak zamanı bile bulamadan. Viziri ve o sırada Pierce'i yeniden satın almış olan file beni izleyin diye bağırdı. Onları avludan geçirdi. Bu arada hemen pusuya yatmış olabileceğini düşündüğü rejinelere karşı tetikteydiler. Şah'ın denizaltı iskelesine giden çelik kapıyı açtı. Onları aceleyle kapıdan geçirdikten sonra seslendi. Acele edin, yolun sonuna kadar koşun. Oraya varınca ne yapacağımızı düşünürüz. Vezir koşmaya başladı, fil de onu izledi. Şah geriye baktığında lavların tesisin arka duvarına ulaştığını ve onu parçalayıp geçmek üzere olduğunu gördü. Duvar belki lavın hızını kesecekti ama bu pek uzun sürmeyecekti. Çelik kapıyı kapadı ve iyice kilitledi. Lavların kapıyı eritmesinin biraz zaman alması için dua ediyordu. Sonuca doğruca beton koridora koştu. Koridorun lambaları tesisin enerjisinin tükenmesine bağlı olarak can çekişiyor, kırpışıyorlardı. Diğerlerine koridorun sonunda iki çelik kapının önünde yetişti. Zemin şiddetle sallanırken fil kapıyı bir tekmede açtı, sallantı giderek artıyordu. Volkan lav püskürtüyordu. Hepsi denizaltı hangarına girdikten sonra şah son bir kez koridorun diğer ucuna baktı. Şimdiden turuncu bir renk almıştı bile. Hızla ikinci kapıyı da kapadı ve sürgüledi. Sonra denizaltı hangarına göz gezdirdi. L şeklindeki platformda çok sayıda dolap, takım sandığı ve malzeme kutusu vardı. Ama başka bir çıkış görünmüyordu. Dışarıya kadar yüzmek olanaksız. Çok uzak. Etrafta oksijen tankı, solunum cihazı falan arayın. Lambalar bir an için söndü ve sonra yine yandı. Şah hemen yan yakındaki dolaba atıldı. Onun parçalarını açtı ve içindekileri dışarı boşalttı. Vezir de ona takıldı. Lambalar üç kez daha göz kırptıktan sonra tamamen söndü. Yapay aydınlatma olmadan mağara zifiri karanlıktı. O sırada ısınan çelik kapının turuncu loş ışığıyla karanlık bir ölçüde dağıldı. Vezir bir fener bularak yaktı ve şaha uzattı. Şah kızaran çelik kapıya bakarak zaman giderek daralıyor dedi. Kapının altındaki küçük boşluktan bir damla sıvı lavın sızdığını gördü. Bunu bir ikincisi izledi. Şah büyük uzun bir metal sandığı açtı. İşte parlak siyah X-Scooter CSI akülü su altı aracını çıkararak file uzattı. Elle kumanda edilen küçük araçla iki kişi yüzmeye oranla çok daha büyük bir hızla su altında ilerleyebilirdi. Bu onların sağ olarak kurtulmalarını sağlayabilirdi. Filin soluğunu uzun bir süre tutabileceğini biliyordu. Ama Pierre suyun altına dayanabilir miydi? İşte bundan emin değildi. Onu buradan götür. Fil başıyla onaylayıp deniz suyunun oluştuğu siyah gölete doğru ilerledi. Suya atladı, yüzeyin altına daldı ve Pierre'le birlikte kayboldu. Şah ikinci sandığı açtı. Boştu. Soyunalım ve yüzelim şef diyen vezir, bu arada giysilerini, silahlarını ve şarjör kemerlerini çıkarmaya başlamıştı bile. Lavlar tüm sıcaklığıyla kapıyı açmış ve beton zemindeki sıcak bal gibi yayılmaya başlamıştı. Şah giysilerini adeta yırtarcasına çıkarırken vezir taşınabilir belleğini dişlerinin arasına sıkıştırdı ve üzerinde yalnızca siyah şortu ve spor sütyeniyle suya atladı. Pantolonunu çıkarıp yalnızca boxer şortuyla kalan Şah o anda açık bir dolabın içindeki bir çift palet gördü. Dolabın bir ucu lavların hücumuna uğramış, eritmeye başlamıştı bile. Hiç düşünmeden lavlara doğru koştu, paletleri kaptı ve yeniden iskeleye koşarak lav ayağının altındaki betona ulaşıp suya düşmeden hemen önce mümkün olduğunca ileri de atladı. Hemen daldı ve hızla ayak çırpmaya başladı. Ancak gücünün yeterli hızı sağlamadığını anlayınca paletleri taktı ve tüm gücüyle ayak çırpmayı sürdürdü. Biraz önce zifiri bir karanlığın hakim olduğu mağaranın artık ateşten bir fırın olduğunu biliyordu. Aynı şekilde suyun sıcaklığının da giderek arttığının farkındaydı. Boğulmasalar bile çok kısa bir süre sonra haşlanmış ıstakoza döneceklerdi. Şah paletler sayesinde vezire yetişebildi. Ay ışığıyla aydınlanan loş bir çembere benzeyen çıkışın yaklaşık 20 metre uzağındaydılar. Şah paletlerini işaret ederek vezire elini uzattı. Paletleri gören vezir başını sallayarak Şah'ın elini tuttu, birlikte ayak çırpmaya başladılar. Bu hızlarını biraz arttırdı. Tünel çıkışın 6 metre kala Şah akışkan bir şeyin yukarıdan damlayarak suya düştüğünü fark etti. Düşen nesnenin etrafı anında buhar kabarcıklarıyla sarıldı. Bunu ikinci ve daha büyük bir damla izledi. Lavlar tam üstlerine adanın kıyılık sarp yamacına ulaşmıştı. Şah daya da hızla ayak çırpmaya başladı. Bacakları ve ciğerleri alev gibi yanıyordu. O sırada hemen sağlarından ince bir lav sızıntısı denize döküldü ve deniz bir anda kabarcıklarla doldu. Şah ikinci bir lav nehriyle suyun kabarcıklar içinde kalıp köpürmesini dehşetle izledi. Birkaç saniye kalmadan onlar da bunun içinde kalacaklardı. Aynı anda surun derinliklerinden avına saldıran bir köpek balığı kadar hızlı ve kaygan siyah bir şey fırladı. Şah durup bunun bir torpido mu yoksa köpek balığı mı olduğuna bakmamak için kendini zor tutuyordu. Ama tepelerinden lav yağarken bunu yapmanın yeri değildi. Tüm gücüyle ayak çırpmayı sürdürdü ve ölümün aşağıdan ya da yukarıdan bir yerden gelmesini bekledi.